Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri. Bir iftar sevinci programında daha sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her iftar sevinci programında olduğu gibi bugün de çok kıymetli bir misafirimiz var. İstanbul Müftümüz Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk değerli hocam.
Gerçekten biz zat-ı halinizi İstanbul Müftülüğü'nde geldikten sonra güzel çalışmalarınız, faaliyetlerinizi hem duyuyoruz, hem görüyoruz, hem de katılıyoruz yürekten. Ama esas bu, tabii şimdi Ramazan-ı Şerif ayında, böyle güzel bir iftar akşamında, yani herkesin manevi yönden dirildiği, Allah'a daha çok yaklaştığını hissettiği böyle bir atmosferde zat-ı halinize böyle bir sohbet yapalım istedik. Tabii müftülüğümüzün bu Ramazan'dan bir istifade, toplumun dini duygularını daha diriltmek, onların manevi iklimde yürüyüşlerini daha çok hızlandırmak, artırmak için neler yapıyorsunuz, neler planladınız, neler nasıl hayata geçiriliyor? Bize bu konuda bilgi verirseniz memnun oluruz.
Estağfurullah değerli hocam. Ben de bütün zatınızın ve şahsınıza bütün izleyenlerin, dinleyenlerin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum.
Allah razı olsun.
Rabbim tuttukları oruçları kabul buyursun.
Amin.
Bu vesileyle ibadet ve taatımızın daha da artmasına vesile kılsın inşallah Ramazan-ı Şerif'i. Tabii zatınızın ifade ettiği gibi değerli hocam, bu ay bir defa evvel emirde ibadet ve taat ayı. Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzu gözden geçirme ayı. Onun dışında ahlakımızı, insanlığımızı, Müslümanlığımızı hem gözden geçirme hem de ahlaki tutum ve davranışlarımızı, ibadet ve taatımızı pekiştirme ayı. Bu anlamda insanoğlu ister istemez yılın sair vakitlerinde gündelik hayatın hengamesi içerisinde hem Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifeleri noktasında beklenen üzere bir hassasiyeti kimi zaman yakalayamayabiliyor. Hem de gündelik meşgaleler bizi bir takım değerlerden uzaklaştırıyor. Ramazan-ı Şerif bu anlamda malum bizim Müslümanlığımızı pekiştiren, tahkim eden bir ay. Rabbim bu ayın feyzinden, bereketinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah.
Zaten bu sözlerinden şunu anladım. Allah ile aramızdaki mesafeyi akort etme ayı desek doğru mu?
Tabii hocam. Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzu gözden geçirme.
Şimdi ben çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve huve me'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak zaten her yerde hazır ve nazır. Onun olmadığı ne yer var, ne zaman var, ne mekan var. Fakat esas problem yani biz Allah'la beraber miyiz,
evet,
değil miyiz?
Tabii.
Dolayısıyla sizin bu ifadelerden esas bu Ramazan'dan bir istifade. Kulun kendisiyle Allah arasındaki olan bu mesafeyi yakınlaştırmasına, evet, bir fırsat olarak, vesile olarak kullanmak.
Oradan hareketle de aslında bir de işin ahlak boyutu da var hocam. Orada herhalde vurgulamak
tabii,
gerekir.
Tabii.
Bizim Fahrettin Razi diyor ki din iki ayaklı bir şeydir. Et-ta'zimu li emrillah. Cenab-ı Hakk'a emirlerine tazim. Allah orada işte kulluk, abid mabud ilişkisi, Rab kul ilişkisi. Bir de ve şefakatu ala halqillah, diğer mahlukata karşı şefkat, merhamet, onlara karşı ödevlerimiz, sorumluluklarımız. İşte bu iki cihetten insanlığımızı ve Müslümanlığımızı gözden geçirme ve tahkim etme ayı. Oruç buna bir vesiledir. İnsanoğlu gerçekten oruç sayesinde bir aç insanın hissiyatını daha iyi anlıyoruz değil mi hocam? Şimdi dolayısıyla bu ay böyle iki cihetten Müslümanlığımızı, kulluğumuzu, insanlığımızı tahkim etme ayı olunca biz de Diyanet Şerif Başkanlığı ve genelde özelde ise İstanbul Müftülüğü olarak halkımızın ibadet ve taatını daha da artırmasına, dini hissiyatının, vecd ve şuur, bilinç düzeyinin daha da üst noktalara taşınmasına nasıl katkı sunabiliriz, neler yapabiliriz? Bu yönde çabalarımız var. Aslında sene içinde yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir devamı Ramazan-ı Şerif'te devam ediyor. Ama bu yanı sıra Ramazan-ı Şerif'e has tabii yapmış olduğumuz bir takım faaliyetler de var.
Ya hocam ben hatırlıyorum. Yani Beyazıt Camisi'nde, işte Yeni Cami'de, Fatih Camisi'nde, Süleymaniye'de mukabeleler okunurdu. Hatta bir gün ben Fatih Camisi'ne mukabele dinlemeye gidiyordum. Baktım belediye otobüsünde asistanken. Kani Karacay hanımıyla beraber, o da ters yönden, anladım ki o da Yeni Cami'ye geliyor. Ben de hemen otobüsten indim. karşı tarafa geçtim. Ben de yeni camiye gideyim dedim. Sonra yakaladım ben camiye girmeden şeyi. Bir tarafında yenge hanım, bir tarafına da ben koluna girdim. Dedim işte ben tanıttım kendimi. Dedim bak ben sizi dinlemeye Fatiha gidiyordum dedim. Bak Cenab-ı Hak burada gösterdi. Ben de yolumu değiştirdim. Buraya geldim. Dedim biz şöyle bir ihya üstadım dedim. Mekanı Karaca böyle biraz şey yaparsanız önceden çok daha duygulu okur. Sonra geldi içeriye bir hizip bir mukabele okudu. Ki caminin dört bir köşesinde de çok güzel orada Femi Muhsin hafızlar da okuyorlar. Hepsi sustular. Kâhin-i Karaca'yı dinlediler. Şimdi onu cemaatin böyle bir nasıl bir huşuğa geldiği, nasıl bir coşkuya geldiğini orada bizzat yaşadım. Yani bu yüzden mihraplarımızın ve camilerimizin evet. Şenlendirilmesi.
Bizde malum hocam, bu hele İstanbul'a has farklı bir mukabele tarzı var. Şimdi bir cüz mukabelesi okunuyor.
Evet.
Camilerde vakit öncesinde. Bir de az önce bahsettiğiniz gibi Eminönü, Sultanahmet, Bayezid, Fatih Camii gibi o büyük Selahattin camilerde Aş-Şerif tarzı mukabele var.
Evet.
Yani hocamız o cüzün bir bölümünü Aş-Şerif tarzında okuyor.
4-5 tane bir cüzü bölüşüyorlar.
O ayrı hocam.
Evet.
Bu da bu mesela geliyor hocamız o gün 12. cüzden.
Evet.
12. cüzün iki sayfasını Aş-Şerif tarzında okuyor.
Evet.
Geri kalanını kendisi tamamlıyor.
Evet.
Böylece cüz bu Aş-Şerif tarzı mukabele de yine İstanbul'a has bir şey.
Evet.
Büyük ihtimalle o Zatihanizin dinlediği mukabele de böyle bir mukabele bilmiştir. Mesela Beyazıt Camii'nde hakeza okurlardı. Rahmetli İsmail Biçer hocamız.
Ya.
Sizin mekanı cennet olsun.
Onlara
o da Beyazıt Camii'nde okurdu mesela. Ki hatta bir sene bana cüzü cüzden iki sayfayı okuyordu hocamız. Diğer bölümlerini ben okuyordum. Dedim ki hocamıza, hocam dedim Zatihanizi dinliyorlar. Bir de Beyazıt tabii uğrak bir yer. Cemaat Hoca Efendi'yi dinliyor. Ondan sonra herkes iftara koşacak. Beni kimse, dedim kimse kalmıyor. Bizim cüzün diğer kısmını dinleyen kimse olmuyor deyince. Dedi ki ben bu soruyu da daha önce Abdurrahman Gülsüz Hoca Efendi'ye sordum. Melekler dinliyordur.
Dedi.
Ben sana hocamızın cevabını vereyim dedi. Öyle bir, yani buradaki o mukabele geleneklerini de sürdürmemiz gerekiyor.
Tabii bizim hocam. İsmail Hoca aynı zamanda bizim devre arkadaşımız.
Aynı
dönemde evet, okuduk. Evet,
mekanı Allah rahmet olsun. Eylesin. Şimdi mesela Ayasofya Camii hamdolsun ibadette buluştu. Orada bu geleneği biz ihya ettik hocam. Hem Aş-Şerif tarzı mukabele var orada. Hem küçük hafızların okuduğu, genç hafızların okuduğu mahsure mukabeleleri var.
Evet.
Hem de Aş-Şerif mukabelesi var.
Şimdi hocam esasında benim şeyim özellikle bunu Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ben esasında. Yani işte bu Çamlıca Camisi. Şimdi Ayasofya'da bu şeye girdi. Ya buraları bir İslami İlimler Akademisi'ne dönüştürelim ama halka açık. Eski dersi amlık müesseselerini ihya eder. Gerçi bunu da Ayasofya'da başlattınız. Allah evet. razı olsun orada güzel bir çalışma başlattınız. Çünkü artık camilerin fonksiyonu biraz da halkı daha çok bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye, aydınlatmaya dönük bir faaliyete dönüşmez. Sadece bir tek Ayasofya ya da Çamlıca münhasır değil de
evet.
bütün camilerde artık yavaş yavaş böyle bir halkın dini seviyesini yükseltmeye dönük faaliyetler konusunda neler planlıyorsunuz?
Sayın hocam şimdi hamdolsun gerçekten Ayasofya bu anlamda bize bir evet, ilham kaynağı oldu. İlk oldu.
Bir, o da size nasip oldu Allah için.
Elhamdülillah. Şimdi orada mesela tefsir dersi var. İki ders yani şöyle planladık orada. Bir gerçekten bu ülkede İslam ilimler noktasında kendini geliştirmek isteyen o tahsili alan gençlerimize, genç arkadaşlarımıza katkı sunmak ya da bu yönde bir ilgisi olan halkımıza katkı sunmak.
Mesela o evet.
Burada tefsir dersi var. Buhari Şerif dersi var. Şifai Şerif dersi var.
Ne güzel.
Üç tane ders var.
Ne güzel.
Tefsir dersini ben üstlendim. Ama orada metin okuyoruz.
Evet.
28. cüzü esas aldım. Bugünden itibaren geriye doğru gidiyorum.
Evet.
Şimdi ilk Mücadele Suresi oradan başladık. Onu çağımızın ileri gelen müfessirlerinden İbn-i Aşur'un tefsirinden okuyup ibare okuyoruz yani hocam. Ondan sonra her şeyde
ama herhalde
Fatiha'ya doğru gideceğiz
ama
hocam.
Herhalde sadece ibareyle kalmıyor. Siz bir de bunu müktezabatınızı açıyorsunuz.
İzah ediyoruz.
Evet.
Şimdi tabii hocam hani burada bir de Buhari Şerif dersini sağ olsun Halil İbrahim Kutlay hocamız üstlendi, o devam ediyor. Bunların sayısını artıracağız. Geçen mesela bir şey yaptık hocam Ayasofya'da. Akşemseddin Hazretleri'nin mevlidini okuduk.
Allah.
Ama Mevlid-i Şerif öncesinde turizm il kültür müdürümüz Coşkun hocamız, Coşkun Yılmaz hocamız sağ olsunlar kalk bize Ayasofya'da Akşemseddin Hazretleri üzerinden Ayasofya ve İstanbul'la ilgili, İstanbul'un fethiyle ilgili bir konferans verdi. Yani konferansla Mevlid-i Şerif'i birleştirdik. O kadar güzel bir tablo oldu ki.
Tende yerinde olmuş ama.
Takip edenler.
Ayasofya'da olmuş.
Evet, Ayasofya'da oldu. Hocam hakikaten şimdi yapılan şeyle, söylemle mekan örtüşünce tesiri çok farklı.
Tabii farklı. Evet.
Ben kendi hissiyatımı ifade edeyim. Bir sabah namazında Ayasofya'da sabah namazını ben kıldırdım. Hazreti Meryem'in kıssasının geçtiği Meryem suresini okudum. Hiçbir yerde oluşturmadığı hissiyat oluştu bende.
Ya.
Yani hani Estağfurullah ve zikr fil kitabi Meryem diye başlayınca yani o ayetleri Ayasofya'dan okumak bende çok daha fazla bir hissiyata yol açtı.
Şerefül mekan bilmek kim diyorlar ya tabii ya.
Şimdi dolayısıyla camilerimizi tabii bunda biraz daha ilmi yönü ağır basan dersler. Ali Rıza Temel hocamızın mesela orada namaz öncesi, öğle namazı öncesi sohbeti vardı. Kur'an-ı Kerim'in başından başladı hocamız. Böyle veciz, meal, tefsir karışımı, vatandaşa dönük, halkımıza dönük Kur'an sohbeti gerçekleştiriyordu. Ki bunların sayısını biz Allah'ın izniyle inşallah artıracağız. Benim zihnimde de, tasavvurumda da Ayasofya'nın her bir köşesi, her bir maksuresi, bir ilmin müzakeresinin yapıldığı, evet, bir dini meselenin müzakerenin yapıldığı bir alan olsun. Şimdi biz bunu mesela Süleymaniye diğer camilerimize taşıyoruz ki Ayasofya'daki bu uygulama başkanlığımızın da çok takdirini aldı ve bütün illere bu yönde bir yazı geldi. Ayasofya Camii'ndeki bu uygulama, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki bu uygulama bütün illerde, ilçelerde, merkez camilerde uygulansın diye. Şimdi bunun sayısı tüm Türkiye'de artmaya başladı, yaygınlaşmaya başladı.
İnşallah bu emsal olması İnşallah. Çok önemli tabii.
Bir de hocam Süleymaniye Camii'nin şimdi cuma vaazlarını vermeye başladık, cuma hutbelerini. Biz sosyal medya imkanlarını da bu yönde kullanmaya başladık. Yani bu camilerimizdeki irşat faaliyetleri sadece oraya katılanlara değil, uzaktaki insanlara da ulaşsın.
Çok güzel.
Amacımız evet. O. Hatta şunu da yapıyoruz hocam, şimdi yeni başladık ona da. Bir Nesefi Akaidi dersimiz var. Yine İstanbul Müftülüğü olarak her hafta Nesefi Akaidini, Maturidi Akaidinin temel metinlerinden birisi olan Nesefi Akaidini okuyor bir hocamız. Onun analizini yapıyor, anlatımını yapıyor. Bir hocamız, Müftü Yardımcısı hocamız güncel dini meseleler, fıkıh meseleler başlığı altında haftalık bir ders yapıyor. Bir başka hocamız Kur'an Arapçası dedik buna. Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını, her ders bir sayfasını şey olarak çözüyor. Kırık manalı anlamlandırma yapıyor. Orada işaret edilmesi gereken bazı hususları da işaret ediyor. Yani bu derslerin sayısını artırarak açık konuşayım hocam, hem müftülüğün hem de camilerimizin daha böyle ilimle buluşması ve ilim üzerinden bir anlatım halkımıza, halkımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Sair konularda kültürel bir gelişme var. Dini söylem noktasında da hakikaten burada halkımıza metinler üzerinden, bir de klasik metinler üzerinden bir sağlıklı bir, sahih bir tasavvur sunmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Mesela Nesefi Akaidi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin El-Fıkhul Ekber gibi metinler, veciz metinler ama hakikaten günümüz insanı itikadi anlamda savrulmalar yaşıyor. Yani bu metinlere muttali olurlarsa en azından onları ayağını sağlam tutar ve savrulmaları engeller diye düşündüm.
Allah
hocam.
Razı olsun tabii. Şimdi bir de şu var hocam, Allah razı olsun, bu gayretleriniz inşallah artarak devam eder.
İnşallah.
Şimdi benim şöyle bir değerlendirmem vardı. Bugün toplumda dine karşı çok yoğun bir ilgi var.
Evet.
Her kesimden çok yoğun bir ilgi var. Ama şimdi bu ilgiyle camiye gelenleri yönlendirecek konumdaki imamlar bu ilgiyi yönetecek konumda değildi evvelce. Bu sefer ilgi geliyor camiye, tatmin olmayınca bu ilgi dışarıda kendi isteğine göre belli yönlere kayıyor ve kaydı mı da bir defa çıkmaz sokağa girmiş gibi bir daha oradan çıkamıyor. Ha o zaman toplumdaki bu dine olan yoğun ilgiyi bizim bilgiyle yönetmemiz lazım. Bana göre Diyanet İşleri Başkanlığımızın da, bugün müftülüğümüzün de birinci derecede sorumluluğu toplumun bu ilgisini bilgiyle doğru yöne kanalize etmek. İyiye, doğruya ve güzele götürmek. Böyle olması lazım. O yüzden şimdi belki de evvelce yani elimizde insan kaynakları açısından bu kadar kaliteli şeyimiz yoktu ama şimdi Allah'a şükür ben burada Diyanet Teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizleri yürekten tebrik ediyoruz. Niye? Mihraplarımız çok kaliteli hale gelmeye başladı. Minarelerimizden ezanlarımız çok kaliteli hale gelmeye başladı. Vaazlarımız çok doyurucu ve öğretici bir hale gelmeye başladı. Yalnız bunun işte belli yerlere inhisar etmesinden artık çıkıp işte evet. Çamlıca gibi, Ayasofya gibi, Süleymaniye gibi, Sultanahmet gibi artık diğer camilere doğru da taşacak konuma doğru bu işi bir ivme kazandırmak lazım. Bana göre bu Ramazan'da en fazla herhalde üzerinde durulması gerekli olan konu bu diye düşünüyorum.
Hocam zaten bu bahsettiğimiz örnekler dediğim gibi güzel örnekler oldu hamdolsun. Sadece İstanbul'da değil diğer ilçelerimizde de İstanbul'un her bir ilçesinde merkezi camilerde başta müftü hocalarımız, ilçe müftülerimizin müzaharetiyle onların da katılımıyla bu tarz hem kısmen ilmi yönü olan hem de halkımızın az önce ifade ettiğiniz gibi hem bilgi ihtiyacını hem de duygu noktasında, dini hissiyat, şuur noktasında onları besleyecek dersler, sohbetler gerçekleştiriliyor hocam. Hamdolsun. Yani ben şu an İstanbul'daki sayıyı tam belki zikredemeyeceğim ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Her ilçede mutlaka bir cami, merkezi camide bu tarz şeyler var. Diğer yerlerde de hocalarımızın muktesebatına göre, birikimine göre bunlar gerçekleşiyor. Mesela Ayasofya Camii'ndeki İmam Hatip arkadaşlarımız, ki ülkemizin en seçkin hafızları, karileri, Kur'an okuyucuları bunlar. Onlar mesela gençlerimize dönük talim dersleri yapıyorlar. Tasavvuf dersleri veriyorlar. Yani burası İstanbul. Herkesin gerçekten bu anlamda en yetkin ağızlar, en yetkin sadalar burada. Gençlerimiz hem camiyle irtibatını böylece kuvvetli tutmuş oluyor. Hem de cami onun için sadece ibadet ettiği bir yer değil, eğitim öğretimini devam ettirdiği, kemale erdirdiği bir yer olmuş oluyor. Bu anlamda herhalde camilerle halkın irtibatını da kuvvetlendirmenin, pekiştirmenin yolu da bu olacaktır herhalde hocam. Yani bu yönde bir çabamız var. Başkanlığımız zaten bu yönde güçlü bir destekte bulunuyor. Sahih bilgi, sahih kaynaklara dayalı bilgi. Ama sadece dini bilgi dediğimiz zaman sadece zihne bir takım malumatı yüklemek değil. Bunu bir hayat pratiği haline dönüştürmek. Öncelikle bir hissiyata dönüştürmek. Akabinde de o hissiyattan hareketle o sahih bilgiyi hayata aktarmak. Hem zihni beslemeye çalışıyoruz hocam, hem gönlü beslemeye çalışıyoruz, hem de buradan hareketle hayatın İslami değerlerle şekillenmesi yönünde bir çaba içerisinde Rabbim ve bunca çabanın tesirini halk eylesin inşallah.
Amin. Yani. Allah razı olsun
öncelikle
hocam.
Öncelikle bize tabii üst düzey bir şuur, hissiyat nasip eylesin.
Sohbetimizin birinci bölümünü burada sözünüzü balla keserek noktalayalım. İkinci bölümüne kaldığımız yerden aynen devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, yine gönlünüz ve kulağınız bizde olsun. Sohbetimiz kaldığı yerden aynen Muhtar Efendimizle devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, İstanbul Müftümüz Mehmet Emin Maşalı Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam şimdi cami dediğimiz zaman ben camiyi iki türlü değerlendiriyorum. Bir, Müslümanları bir araya getiren bir yer olması açısından çok önemli. Bu, gözde yakın olan, gönülde de yakın olur. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Bu toplumsal kaynaşmayı temin açısından milleti birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir rolü var. İkinci bir rolü de bana göre bireysel yönü bu da. Yani kişinin dikkatini toplayan, dışarıdaki ilgi ve alakalarından keserek onu camiye girdirip oradan Allah'a doğru konsantrasyonunu temin etmeye çalışan bir mimari yapı. Bu yönüyle de adına cami denmiş. Şimdi esas mesela bu birinci anlamda toplumsal kaynaşmanın ve dayanışmanın temini babında Peygamber Efendimiz cemaati takip ediyor. Sabah namazında birisi gelmedi zaman ashab-ı kiramdan. Ya bu niye gelmedi? Gidin bir bakın. Hasta mıdır? İhtiyacı mı vardır? Darda mıdır? Şimdi bizim camilerimiz sosyal güvenlik teşkilatının olmadığı zamanlarda en büyük dayanışmayı temin eden mekanlar bizim camilerimiz olmuştur. Devlet gelinceye kadar cami cemaati derhal el koyarak meseleye, vatandaşın problemini, o cami cemaatinin ihtiyacını hemen el ele vererek gideriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu anlamda bu Ramazan'ı biz bir de bu yönüyle değerlendirsek, gerçi Diyanet Vakfı'nın böyle takdire şayan içeride ve dışarıda muhteşem hizmetleri var. Ama bunu her gün giderek artarak da daha da büyütmek lazım. Bu konuda neler düşünürsünüz muhterem
evet,
hocam?
Evet, tespitiniz gerçekten çok güzel anlamlı hocam. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Hakikaten cami aslında bir taraftan sosyalleşme sağlıyor. Diğer taraftan da civarımızda, sağımızda, solumuzda neler var? Yani bir sıkıntı içinde olan kardeşlerimiz var mı? Onları gözlemleme imkanı da buluyor camilerimiz. Hatta bir şey söyleyeyim. Mesela günümüzde bazı işte devletimizin bir takım sosyal yardımlarının ulaştırılması noktasında ihtiyaç sahiplerini belirlemede bile
hatta şu camiler, salgın döneminde herhalde bizim imamlarımız Filistin ekibinde zannediyorum herhalde o vefa destek gruplarında en fazla görev alanlar.
Tabii.
Bizim gene cami görevlilerimiz herhalde.
Sayın hocam bir de o bölgede, o mahalledeki işte muhtaç kişileri tayin tespit noktasında da hocalarımız gerçekten kılcal damar vazifesi görüyorlar.
Evet, doğru.
Hatta biz de mesela İstanbul İl Müftülüğü olarak diyelim ki bazı projelerimiz var. Yetim projemiz var mesela. Oh. 600 tane yetime destek sunuyoruz. Hamdolsun, şükrolsun. Şimdi mesela bu yetimleri tayin ederken, tespit ederken biz ilçelerimize başvurduk. İlçeler hocalarımız üzerinden bir tespitte bulundular. Her bölgeden işte her ilçeden 15 tane kardeşimizin bu yetim projesine dahil ettik inşallah.
Ama biz mesela bu hiç duymadık bunu.
Evet.
Ya esas bu sizleri Peygamber Efendimiz de böyle yan yana getirecek şeyler.
Evet, hamdolsun hocam.
Efendimiz öyle buyurmuyor mu ya? Yani bir yetimin sırtını sıvazlayıp yüzünü güldüren de ben cennette beraber olacağım.
Hocam bir de hani hakikaten insana dokunmak gerekiyor.
Çok güzel. Türlü. Evet.
Şeyde de hamdolsun şükrolsun İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi olarak mesela sınır ötesinde de şey açtık. Yetim iki tane kulumuz var hocam.
Oh ne güzel.
Ve ilçeler de buradan şey aldılar, ilham aldılar. Şimdi her bir ilçe böyle yetimle ilgili çalışmalara biraz ağırlık veriyoruz hocam.
Ya hocam şimdi böyle bu iş. Camiler, ilçe camileri ya görevlileri ilçe müftüsüne göre hiza mesafe alıyor. İlçe müftüleri de il müftüsüne tamam. göre hiza mesafe alıyor. Dolayısıyla
ilde yukarıya bu, başkanlığa
sizin
göre.
Sizin burada evet, başlattığınız evet, çalışmalar.
Yok hakikaten işte bunları tespit noktasında dahi hocam cami merkezi gidiyoruz.
Öbür ama biraz da hocam şimdi bak burada var ya devir iletişim devri. Şimdi algılar olguyu ezip geçiyor. Ne söylediğinizin hiç kimse bir önemi yok. Nasıl anlaşılıyorsanız öyle anlaşılıyorsunuz. Efendim ne yaptığınızın da fazla bir önemi yok ama nasıl algılandığınız önemlidir. Bana göre bu yapılanlar mesela ben ilk defa duyuyorum şimdi bu yetimlerle evet. ilgili çalışmayı. Bunu bir defa söyleyip duyurmak lazım. Bunun iki yönlü şeysi var. Yeni yetimler size katılabilir. Yardım isteyen. Ama bir başka şey de yetimlere hizmete katkıda bulunan insanlarda müthiş teşvik edici rol oynar.
Evet.
Çok güzel bir şey bu.
Elhamdülillah. Yani o yani orası hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya. Beyanlarında da geçtiği üzere gerçekten ihmal edilmemesi gereken bir alan. Yani insana dokunmak, din de aslında esas itibariyle insanın bu dünya hayatında ve ahirette tarihin saadetini temin etmesi değil mi hocam? Yani amaç, hizmet bu değil mi? İnsanın hem bu dünyada huzurlu bir şekilde yaşamasını temin etmek hem de burada güzel işler yapmak suretiyle ebedi mutluluğu yakalamasına aracı olmak. Dolayısıyla insana dokunan bir şey var olmalı din. Yoksa sadece söylem düzeyinde kalmamalı. Dolayısıyla zaten, amel boyutu, zaten, eylem boyutunu
zaten
çıkarmak gerekiyor.
Zaten aslında bize laiklik çok yanlış ve sakat bir anlayışla ele alınmış. O yüzden yani toplumdan din tecrid edilmeye çalışılmış.
Sadece anladım, vicdanları hapsetmek değil.
Tabii böyle hocam, şey mi olur? Şey camiler bütün serbest ama yolları yasak. Ha, hayata, onlar yollara hakim. Bizse camide tutsak. Çok şükür bugün camilerimiz artık bu tutsaklıktan çıkıp gerçekten toplumun evet. hayatına dokunan, her kesime, hele bugün bu, ben ona da pek anlam veremiyorum da, Z kuşağı, Y kuşağı diye tabirler kullanılıyor ama esas bizim bugün geleceğimizi oluşturacak o genç kuşaklara el atan bir mantığı Diyanetimizin başlatması muhteşem bir şey.
Orada mesela başkanlığımızın çok güzel bir çalışması var hocam. Biz onu da iyice sahaya yansısın diye çabalıyoruz. Yani hocalarımız sadece cami imam hatipleri, müezzinleri değil, işte Kur'an kursucuları da sorumlu oldukları 10 genç belirlediler. Onlarla irtibatlarını sürdürüyorlar. O gençlerin maddi olabilir, manevi olabilir ya da işte ihtiyaç duyduğu ne varsa aradaki organik bağ, irtibatı kuvveti tutmak suretiyle onlara destek sunmaya çalışıyoruz her açıdan.
Ben Topkapı Takkeciler Camisi'nde imamlık yaptım 6,5 sene. Mahallemizin gençleri işte orada bir toprak saha var şimdiki gibi, böyle güzel sahalar falan yok. Orada futbol oynuyorlar. Ben de gidiyordum. Onlarla futbol oynuyordum. Sonra 1, 2, 3, 5 bir gün dedim ki ben size geliyorum.
Siz niye?
Ben size alkışlıyorum. Siz de bana gelin cuma günü. Siz de beni bir alkışlayın filan ne diyerek o gençleri böyle böyle ben camiye
ne güzel, değil
ve mi? İbadete tamam, alıştırdım. Tamam, ve tamam. Karşılıklı bir sevgi ve saygımız oluştu. Tamam. Yani bu yakınlığı mutlaka tesis etmek lazım.
Hocam şimdi bu çok anlamda şey. Mesela İstanbul'da bazı camilerimizin altı çok atıl durumda. Mesela hani bunları belirleyip
evet.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'yle beraber birkaç camide bunun pilot uygulamasını yaptık.
Oh.
Oraları böyle adeta evet. İşte spor faaliyetleri merkezi haline getirdik. Mesela bunlardan bir tanesi Başakşehir Merkez Cami altında. Şu an evet. Gençler orada gelip spor yapıyorlar. Oh. Oraya camiye bu şekilde gelen gencimiz namaz vakitlerini yukarı çıkıyor, hocalarımızla tanışıyor.
Tabii.
Ahlaki değerleri kazanma noktasında.
Veya hocalarımız oraya iniyor.
Yani, hocalarımız oraya iniyor zaten. Evet. Ki oradaki hocamız da zaten sporcu bir hocamız. Bunların sayısını da artıracağız inşallah.
İnşallah.
Gençlik Spor İl Müdürümüz de sağ olsun değerli hocamız da bu konuda bizi destekliyor. İlçelerde camilerin altlarını gençlik merkezi, ama gençlik merkezi derken sadece böyle hani gençlerin böyle sohbet edeceği bir yer değil. Onların gerçekten hani o gençliğin verdiği hissiyatı doğrultusunda işte sporsa spor, okumaysa okuma ve benzeri sosyokültürel faaliyetlerini yapacakları bir alan haline getirmeye çalışıyoruz.
Çok güzel.
Bu da önemli diye düşünüyorum. Çünkü camilerimizin altları maalesef bazı yerler ticarethane olmuş.
Demirci dükkanı.
Demirci dükkanı var. Aşağıda, Polonya ticareti yapıyor.
Tabii canım, marangozhane falan. Aşağıda gürültüden yani, yukarıda namaz kılamıyorsunuz.
O bir hoş bir görüntü olmuyor. Bir de merkezi yerler buralar. Halkımızın, hele gençlerimizin camiyle irtibatını sağlayacak ara vasıtalar, ara enstrümanlara ihtiyaç var hocam. Spor önemli bir şey. Bir de şu da var hocam, gerçekten spor imkanının olduğu yerlerde gençlerin lüzumsuz şeylere olan ilgisinin de azaldığı yönünde. Yani hem onların bedeni olarak güçlenmelerini sağlamak.
Şimdi gençliğin o delikanlılığın hızlı enerjisini siz
bir yerde
sportif rekabette evet. harcayarak orada faydalı yöne kanalize ederseniz o çocukların ne kahvehaneye ne de böyle kötü alışkanlıklara gitmeye fırsatı dahi olmaz.
Evet.
O yüzden bu sportif rekabete şey yapmak, aynı zamanda gençlerin enerjisini verimli hale getirmek muhteşem bir şey.
Yani bunların da sayısını arttırabilirsek inşallah.
Evet,
gençlik
inşallah.
De önemli. Gerçekten hem ihmal edilmemesi gereken.
Çok güzel. Tabii.
Bir de Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir söz vardır ya hocam. Rabbu evladekum li zamanin gayri zamanin falan diye. Yani bu dönemin
evet.
çocuklarımız da gençlerimiz de
geleceğin ihtiyacına
yani
göre yetiştirmek.
Kendi dönemimiz yetiştiğimiz dönemlere göre değil, onların içinde bulundukları evet. dönemlere göre evet. eğitmek lazım. Tabii burada yani hayat dediğimiz zaman bir değerler tarafı var. Bir de kabiliyetler, maharetler, meleke tarafı var. Değerler değişmez. İslami değerler değişmiyor ama o İslami değerlerin kazandırılması noktasında hem maharetler hem de o değerleri aktaracağımız vasıtalar değişiyor. Şimdi bugünün gençlerinin ilgi duyduğu araçlar, vasıtalar üzerinden biz o değerleri
evet.
aktarma
evet.
çabası içerisindeyiz. Dua buyurun inşallah yani bu tarz camilerimizin, gençlerimizin sportif faaliyetlerini de yapabildikleri camilerimizin sayısının artması hizmetlerin daha da
Hocam inşallah sizi bir Azerbaycan'a götürürüz biz.
İnşallah.
Aziz yani. Mahmud Dayı Vakfımızın bizim. Gerçi şu anda hani aşağı yukarı bir 60'tan fazla ülkede
hamdolsun,
hizmetleri var. Bunun pek çoğu yerinde de Diyanet Vakfımızla beraber gayretleri evet. var. Orada biz cami dediğimiz zaman camiyi sadece cami olarak düşünmedik. Burada Kur'an kursu var. Kız öğrenci yurdu ayrı, erkek öğrenci yurdu ayrı. Orada bir de orada imarethane var. O çevrenin fakir fukarasına sıcak aş dağıtan, erzak dağıtan. Bazen erzak da yetmiyor, aş da yetmiyor. Onlara işte kömür veren, odun veren, bilmem belki de maaş bağlayan falan böyle bir anlayışla toplumsal yaraları tamamen bütünüyle sarmaya yönelik bir şey. Demin siz çok güzel bir ifade buyurdunuz. Ya bu işi söylemden eyleme dökmek lazım, evet, diye. Şimdi siz ya ne kadar merhametliyim, şefkatliyim diye konuşursanız konuşun. Mangalda kül bırakmazsanız bırakmayın, ama siz düşen bir adamı elinden tutup kaldırmıyorsanız, öyle mi? Kanayan bir yere gördüğünüzde sarmıyorsanız, sizin merhametinizin, şefkatinizin kime ne faydası var? O yüzden işte insana dokunmak, gençlere dokunmak, hayata dokunmak, burada da işte fakir fukaraya dokunmak, yetime, öksüze dokunmak. Muhteşem bir şey Sayın Hocam ya.
Hocam hakikaten şimdi sorun bence hani günümüzde de böyle bilme sorunu değil hocam.
Evet.
Yani işte şefkatin güzel bir şey olduğunu, merhametin güzel bir şey olduğunu
herkes
bilmeyen
biliyor.
Var mı yani?
Herkes biliyor.
Herkes, evet, biliyor. Yani mesela ya da tersten söyleyelim. Yalanın kötü bir şey olduğunu
bilmeyen mi var?
Bilmeyen mi var?
Yani? Evet.
Sorun amelde hocam.
Evet.
Dolayısıyla amel boyutunu her konuda ya da fakir birine yardım etmenin, ihtiyaç içindeki bir kardeşimizin elinden tutmanın,
insanın verdiği o hazzı yakalaması
lazım. Yani insani ve İslami açıdan önemli olduğunu bilmeyen mi var?
Evet.
Önemli olan amel. Dolayısıyla amel bu dini değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi, inancımızdan, ibadetimizden aldığımız o değerleri, çıkardığımız değerleri hayata ne kadar aksettirebilirsek, ne kadar yansıtabilirsek, insanlara ne kadar bu anlamda dokunabilirsek o kadar biz İslam'ı yaşamış oluruz. Sahabe bu, efendilerimizin İslam anlayışı, Kur'an anlayışı da bu zaten. Tabii. Amel hocam, amel.
Zaten hocam bakın, İbnül Arabi Hazretleri şeyi münafığı şey yaparken işte bu Bakara suresinde zannediyorum herhalde ilk 7-8 ayet hep müminleri tavsif ediyor.
5 ayet sonra kafirler, 2 ayet.
Ondan sonra münafıklara geçiyor ve orada ellezine yaktaune ma emarallahu bihi en yusale ayetini bir tefsiri var fütuhatta. Münafıklar var ya, da münafıklar Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini birbirinden koparıp ayırırlar. Bu ne o? Cenab-ı Hak hemen hemen aşağı yukarı bir herhalde 57-60 yerde innellezine amenu ve amilu salihate bir arada kullanıyor.
Evet.
İbn-i Rabi diyor ki münafık ya inanır yaşamaz, ya yaşar inanmaz. Ama Müslümanın vasfı inanmak ve inandığını da sadece yaşamak da değil. Amilu salihat, iyi yaşamak. Evet. Hatta şey var ya, femen kâne yercu likâe rabbihi, kim Rabbiyle yüz yüze gelmeyi murad ediyorsa
Felyamel.
Felyamel zaten tekit değil mi Arapçada?
Evet.
Emir.
Emir var.
Bu da yetmiyor. Amelen mef'ulü mutlakta bir tekit daha yapmış Cenab-ı Hak. O da yetmiyor. Salihan öyle bir pekiştirme var ki yaptığı işin en güzeliyle yapan olun diyor Allah. İnandığınızı en mükemmel şekilde hayata geçirin. Hatta o bile yetmiyor. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. O amellerinizde hiçbir duygu ve düşünceyi, ayrık bir fikri bile amelinize ve Allah'a eş ve ortak koşma. Burada Allah'la yüz yüze gelmenin şartı olarak ileri sürülüyor. O yüzden gerçekten hep davranış amel, amel, amel.
Bir de Fatır suresinde bir ayet daha vardı. Benim çok dikkatimi çeker hocam. Estağfirullah. İlehi yas'adul kelimut tayyib vel amelus salihu yerfa'u.
Ya.
Yani o da el kelimut tayyib, hani başta kelime-i tevhid olmak üzere bizim Müslümanlığımızı, inandığımızı ifade eden,
evet,
düşünce, fikir olarak ifade ediyor müfessirler. Tamam, fikir düzeyinde güzel duygulara sahip olmak, güzel düşüncelere sahip olmak önemlidir. Ancak o duygu düşünceleri Allah'a yükseltecek, Allah katında makbul, muteber kılacak. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ O duygu düşünce doğrultusunda yapılan ameldir o duygu düşünceyi Cenab-ı Hakk'a arz edecek, götürecek. Yoksa yerinde kalır.
Evet.
Ağızdan çıktığı şekilde kalır. Dolayısıyla amelin eşlik etmediği hiçbir şey aslında çok muteber değil. Ama günümüzde bunu da niye söyledim hocam? Günümüzde biraz böyle din dendiği zaman, dini düşünce dendiği zaman böyle entelektüel dindarlık diyebileceğimiz, meseleyi sadece zihni, fikri düzeyde ele almak ama amele hiç
yansıtmamak
gibi bir algı, anlayış hakim olmaya başladı. Amel varsa Müslümanlık var. Amel yoksa Müslüman. Sabahtan akşama kadar ben o şeyin güzel duygunun, düşüncenin, edebiyatının, söylemini yapsam da hiçbir kadro kıymeti olmaz herhalde. Çünkü amel eşlik etmiyor ona.
Zaten bizim velilerden birisinin güzel bir sözü var. Yani iyi bir mimar, mimarlık konusunda saatlerce konuşan değil. Kötü de olsa bir gece kondu yapan adamdır.
Evet, evet.
iyi bir marangoz, marangozluk konusunda mangalda kül bırakmayan adam değil, kötü de olsa bir çekmece yapan adamdır. Kardeşim, düşüncesini hayata geçirmek, hatta medeniyeti tarif ederken, o benim çok hoşuma gidiyor. Medeniyet, bir düşüncenin, bir inancın, bir fikrin ne zihinlerde saklı kalması, ne kitapların arasında, satırlarda saklı kalması değil, bunların kurumsal bir kimliğe bürünerek toplumun yaralarını sarması diye tarif ediliyor. Evet. Ete kemiğe bürünen toplumsal bir kimlik kazanması. Şimdi bakıyorsunuz bizim ecdadımız Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde emrettiği hiçbir hususu sadece musaflarda ayet olarak bırakmamış, bir kurum kurmuş, yetimlerin Darül Eytam kurmuş, Darül Eramil kurmuş, efendim işte Darül Şifalar kurmuş ve toplumsal yaraları böyle lafta bırakmamış.
Evet.
Ve ayetlerde de sözde de kalmamış. Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri asla lafta kalmamış. Hayata geçmiş, yansımış, kurumlara dönüşmüş. O yüzden gerçekten yoksa sadece kuru lafla peynir gemisi de yürümüyor.
Bizim ecdadımızın dine bakışta, İslam anlayışta zaten hocam daha ziyade amel üzerinden olduğu için de çok Cenab-ı Hak uzun bir dönem bu dünyaya hükmetme imkanı da
vermiş. Vermiş.
Ameli evet. Öncelemiş çünkü.
Evet.
Burada bir şey daha arz edeyim hocam. Müsaade ederseniz. İmam-ı Gazali diyor ki bir şeyin varlığından bahsedebilmek için o şeyin üç boyutta olması lazım. Üç düzeyde varlığa sahip olması lazım. Birisi zihinde bir varlığa sahip olması lazım. Buna el vücut fil ezhan diyor. İkincisi dilde varlığın olması lazım o şeyin. Üçüncüsü vakada, hayatta var olması
evet
lazım.
Evet ya.
Şimdi bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman eksik. Yani bizim bilgimiz, zihnimizde tamam bilgimiz olacak. Dini değerleri bileceğiz, zihnen bileceğiz. Onu içselleştireceğiz. Gönlümüze alacağız. Bütün hücrelerimizle hissedeceğiz. Ama her şeyin ötesinde bunu hayatımıza yansıtacağız. Yani yansımadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. Günümüzde biraz daha böyle dini bilgi dendiği zaman işin biraz daha söylem boyutu sanki öne çıkmaya başladı gibi geliyor bana. İnşallah buna engel olacak amel boyutunu önceleyen çalışmalar ki zaten bunu bu yönde az önce değerlendirmelerde bulundunuz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızda bu yönde ciddi çalışmaları var. Türkiye Diyanet Vakfı da gerçekten bu anlamda çok çabalıyor. Biz yakında hocam mesela çok reklamını yapmıyoruz aslında. Biraz o yönü belki eksik bırakıyor. Reklam değil de hani bu hayırları, güzel şeyleri paylaşmak ve buraya katkı sunacak arkadaşların da ilgisini, alakasını
tabii şimdi biz yapmadığımızı söylemeyeceğiz ama yalnız tabii. Yaptığımızın da bilinmesi lazım. Ben buna inanıyorum.
Hocam, iki haftada mesela şimdi bu sınır ötesinde İdlib bölgesinde gerçekten orada müthiş bir insanlık dramı var. Türkiye Diyanet Vakfı burada kalıcı konut niteliğinde piriket evler yaptı ki ama güzel, kaliteli piriket evler.
Evet, bizim vakfımız da yapıyor evet. Tabii. Çok güzel.
Biz de hamdolsun mesela İstanbul Müftülüğü olarak yaklaşık 600 ev ki bunun bir tanesi. Geçen iki haftalık bir çalışma yürüttük. Orada yaklaşık 3 milyon lira civarı bir para temin ettik. Bir imkan sağladık.
3 milyon lirayla 600 tane
600
ev yapıyoruz.
Yaklaşık 500'ün üzerinde ev yaptık hocam.
Kaça mal oluyor bir tanesi?
6 bin liraydı bir tanesi.
Mesela bu gayet.
Şu an 8500'e çıktı. Maliyetleri evet. Biraz yükseldi.
Evet.
Ama yani bir ailenin rahatlıkla barınabileceği çatılı bir ev. Yani üstü kapalı bir ev, nitelikli bir ev. Kapısı, penceresi gayet güzel bir ev yapma imkanı bulduk. Şimdi işte bunu yaptığınız takdirde siz Müslümanlığı hayata aksettirmiş evet. Olursunuz. Yoksa sabahtan akşama kadar ihtiyaç sahibi olan kişilere yardım etmek lazım, etmek lazım, yapmak lazım. Cekcak. Bu Cekcak'ın
helekel müsevvifun.
Helekel müsevvifun. Bu siganın insanlığa fayda getirdiği görülmemiş hocam yani.
Evet hocam. Vaktinizi aldık. Bak bizim bu güzel Ramazan gününde bir sürü meşgaleniz var biliyorum ama bize fırsat verdiniz ve sizi böyle bir iftar programında ağırladık. Şerefler de verdiniz. Allah sizi muvaffak etsin.
Amin.
O yüzden biz sözünüzü burada keserek vaktimiz doldu. O yüzden değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Emin Maşallı hocamızla sohbetimizi burada noktalıyoruz. Bir başka iftar sevinci programında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.